Ayrım 24 Hilekar Frederick Forsyth Sayfa 289 2. Bölüm. Rose'un bir hafta süren briefingi ile McCready kendisi uğraştı. Rose'u değil Curzon Caddesi'ne, Yüzyıl Evi'ne bile sokmak söz konusu değildi. McCready, Sis'in bu işler için kullandığı 3 evden Londra'dan 1 saat uzakta olanını seçti ve bütün dosyaları oraya taşıdı. Dosyalar dışında filmler de vardı. Bunlar genellikle uzaktan ya da bir kamyonetin yanındaki delikten ya da bir çalılığın arasından çekildiği için çok net değilse de yüzler temiz olarak görünüyordu. Rose filmi seyretti. Bir hafta önceki mezarbaşı sahnesinin ses bantlarını dinledi. Ulak olarak görev yapan İrlandalı papazla yanındaki askeri konsey üyesinin yüzlerini inceledi. Ancak fotoğraflar yan yana önüne konulunca bakışları hep Kevin Mahoney'in soğuk ve yakışıklı yüzüne takılıyordu. 4 yıl önce İRA silahşörünü az daha öldürüyordu. Mahoney kaçaktı ve onu yakalama operasyonu haftalarca süren sabırlı bir çalışma sonunda hazırlanmıştı. Sonunda güneydeki Dundalk yakınlarındaki gizlendiği yerden Kuzey İrlanda'ya gelmesi sağlanmıştı. Arabayı başka bir İRA üyesi kullanıyordu. Moira yakınlarında bir benzin istasyonunda durmuşlardı. Rose onları epey geriden izliyor ve yola dizili adamlarından telsizle bilgi alıyordu. Mahoney'in benzin alacağını duyunca yaklaşmaya karar verdi. Benzincinin önüne vardığında İRA sürücüsü depoyu doldurup arabasına binmişti. Yanında kimse yoktu. Rose bir an avını kaybettiğini sandı. Yanındaki arkadaşına İRA sürücüsünden gözünü ayırmamasını söyledikten sonra arabadan indi. Benzin pompası önünde oyalanırken Mahoney tuvaletten çıkmıştı. Rose mavi ceketinin altında arka tarafında bir Browning tabancası taşıyordu. Başında yünlü bir başlık vardı. 3-4 günlük sakalıyla tam bir İrlandalı işçiye benziyordu. Mahoney tuvaletten çıkarken Rose pompanın arkasında siper aldı, tabancasını çekti, iki eliyle tutup ileri uzatarak "Kıpırdama Mahoney" diye seslendi. Mahoney çok hızlıydı, eli hemen tabancasına gitti. Yasalara göre Rose onun işini orada bitirebilirdi, bunu yapmış olmayı isterdi. Ancak bir kere daha "At tabancanı yoksa ateş ederim" diye bağırdı. Mahoney silahını çekmişti ama eli henüz yanındaydı. Benzin pompasının ardındaki adama baktı. Browning'i görünce kazanamayacağını anladı, kendi Colt tabancasını yere attı. Tam o anda Volkswagen'de 2 yaşlı kadın benzinciye girmişlerdi. Ne olduğunu bilmeden Rose ile duvar dibindeki Mahoney'nin arasına girdiler. İra silahşörü için bu yeterliydi. Kendini yere atıp tabancasını kaptı. Arkadaşı onun yardımına koşacakken Rose'un arkadaşı tabancasını camdan içeri uzatıp adamın şakağına dayadı. Rose o anda motorlarını durdurmuş ve bağırmaya başlamış olan yaşlı kadınlar yüzünden ateş edemiyordu. Mahoney Volkswagen'in arkasından çıktı, park etmiş duran bir kamyonun çevresinden koşarak yola çıktı. Rose kamyondan kurtulduğunda Mahoney yolun ortasına varmıştı. Bir Morris Minor süren yaşlıca adam koşan Mahoney'e çarpmamak için frene bastı. Mahoney Morris'i kendisiyle Rose arasında tutuyordu. Uzanıp kapıyı açtı, yaşlı adamı yakasından yakaladığı gibi dışarı çekti, bir tabanca darbesiyle yere serdi, arabaya atladığı gibi gaza bastı. Arabada bir de yolcu vardı, yaşlı adam torununu sirke götürüyordu. Rose yolun ortasında durduğu yerden Morris'in yolcu kapısının açıldığını ve kızın yere itildiğini gördü. Yolun ilerisinden ince bir çığlık duyuldu. Küçük vücut yere düştü ve karşı taraftan gelen bir kamyonun altına girdi. "Evet," dedi McCready, "bunun onun işi olduğunu biliyoruz. O saatte Dundalk'ta bir barda olduğuna 18 tanık olduğu halde." "Kızın annesine hala mektup yazarım." "Askeri konsey de yazdı, özür dilediler. Arabadan kaza ile düştüğünü söylediler." "Atılmıştı," dedi Rose. "Herifin kolunu gördüm. Bu işin başında gerçekten o mu olacak?" "Öyle sanıyoruz. Malın kara, deniz ya da hava yoluyla mı geleceğini bilmiyoruz. Onun nerede olduğunu da ama operasyonun başında onun olacağını tahmin ediyoruz. Ses bandını sen de dinledin." McCready bundan sonra Rose'a gireceği kimlikleri anlattı. Bir değil, 2 kimliği olacaktı. Birincisi kolaylıkla ortaya çıkabilecekti. Şansları varsa bunu hemen fark eder ve ikinci kimliğini keşfederlerdi. Ve yine şansları olduğu takdirde bu ikinciyi kabul ederlerdi. Hafta sona ererken Rose, "Nereden başlayacağım?" diye sordu. "Nereden başlamak isterdin?" yeni romanı için uluslararası silah ticaretini araştıran biri, bu işin iki merkezinin Antwerp ve Hamburg olduğunu kısa zamanda öğrenir. Doğru, bu kentlerde tanıdığın var mı? Hamburg'da birisi var dedi Rose, tehlikeli ve çılgın biri ama uluslararası yeraltı dünyasında tanıdıkları olabilir. Adı ne? Kleist, Ulrich Kleist. Tom, sen de tam tipleri tanıyormuşsun. Bir kere canını kurtarmıştım Mogadishu'da. O zaman kaçık değildi. Daha sonra biri oğlunu uyuşturucuya alıştırınca fıttırdı. Oğlu öldü sonra. Bak bunun etkisi olabilir işte. Tamam, Hamburg öyleyse. Ben hep senin yanında olacağım. Beni ne sen ne de kötü adamlar görecek. Ama işlerin aksi gitmesi olasılığına karşılık her an orada olduğumu bil. Yanımda eski alayından iki kişi olacak. İşler sertleşirse seni hemen kaçıracağız. Durum hakkında konuşmak için ara sıra seninle buluşacağız. Rose başını salladı. Bunun yalan olduğunu biliyordu. Ama yine de hoş bir yalandı. MacCready kendisinin öğrendiklerini arada sırada bilmek istiyordu. Öyle ki eğer kendisi bu dünyadan aniden göçerse sis nereye kadar ilerlediğini bilmeliydi. Rose casus şeflerinin o kadar sevdikleri bir niteliğe sahipti. Harcanabilirdi. Rose Mayıs ortalarında Hamburg'a gitti. Tek başınaydı. MacCready ile iki kişinin kendisinden önce oraya vardıklarını biliyordu. Onları görmediği gibi aramadı da. MacCready'nin yanındaki SAS ajanlarını büyük bir olasılıkla tanıyordu. Ancak adlarını bilmiyordu. Bunun da önemi yoktu. Onlar kendisini tanıyorlardı ve görevleri yakınında bulunmak ama görünmemekti. Bu onların özelliğiydi. Her ikisi de çok iyi Almanca konuşacaklardı. Hamburg havaalanında, sokaklarda, otelinin yakınlarında olacaklar, kendisini gözetleyecek ve biraz daha geride olan MacCready'ye rapor vereceklerdi. Rose dört mevsim ya da Atlantik gibi lüks otellerden uzak durup tren istasyonu yanında daha ucuz bir otele yerleşti. Avis'ten bir de küçük araba kiralamıştı. Yeni kitabı için araştırma yapan orta derecede başarılı bir yazarın tutumluluğu içindeydi. Limanda forklift operatörü olarak çalışan Ulrich Kleist'i iki gün sonra buldu. Rose kendisine seslendiğinde iri yarı Alman motoru kapatmış forkliftten aşağı iniyordu. Kleist bir an döndü, kendisini savunmaya hazırlandı ama sonra Rose'u tanıdı, yüzünde bir gülümseme belirdi. ''Tom, benim eski dostum Tom.'' Rose adamın kolları arasında ezilmişti. Serbest kalınca bir adım gerileyip ilk kez 1977'de sıcaktan kavrulan Somali havaalanında tanıştığı ve en son 4 yıl önce gördüğü adama baktı. Rose o zaman 24 yaşındaydı, Kleist de ondan 6 yaş büyüktü. Ama şimdi 40'ından çok fazla gösteriyordu. 13 Ekim 1977'de Filistinli 4 terörist Mallorca'dan Frankfurt'a giden Lufthansa uçağını 86 yolcusu ve 5 mürettebatı ile kaçırmışlardı. Uçak Roma'ya, Larnaca'ya, Bahreyn'e, Dubai ve Aden'e inmiş, en sonunda yakıtı bitmiş olarak Somali'nin başkenti Mogadishu'ya inmişti. 17-18 Ekim gecesi İngiliz SAS örgütünce eğitilmiş olan Batı Alman özel gücü GSG-9 uçağı baskın yapıp kurtarmışlardı. Albay Ulrich Wegener'in usta komandolarının ilk işiydi bu. Birlikte iki de SAS çavuşu vardı. Bunlardan biri o zamanlar henüz subaylığa geçmemiş olan Tom Rose'tu. İki İngiliz'in orada bulunmalarının iki nedeni vardı. Kilitli uçak kapılarını birkaç saniyede açmakta çok ustaydılar. Ayrıca teröristi iki saniyelik bir süre üç ayrı etkiyle sersemleten el bombalarını kullanmayı biliyorlardı. Bunlardan biri çıplak gözü kamaştırma, biri şaşkınlık yaratan şok dalgası, üçüncüsü de kulak yoluyla beyni sarsar ve bir anlık tepki gösterme felci oluştururdu. Uçağın kurtarılmasından sonra Şansölye Helmut Schmidt savaşçılarını kabul edip minnettar ulusu adına madalya vermişti. İngilizler politikacı ve gazetecilere görünmeden yok olmuşlardı. İki SAS çavuşu birlikte teknik danışman olarak bulunuyorlarsa da olay aslında şöyle gelişmişti. İngilizler arka yolcu kapısını havaya uçurmak için merdivenden önde çıkmışlardı. Ancak zifiri karanlıkta alüminyum merdivenin başında hareket güç olacağından önce delikten içeri el bombalarını atmışlar, sonra GSG-9 timinin geçmesi için yana çekilmişlerdi. Uçağa ilk giren iki Alman'dan biri Uli Kleist'ti. İki sıra koltuğun arasında hemen yere yatmışlar ve silahlarını teröristlerin olduğu söylenmiş olan ön tarafa doğrultmuşlardı. Gerçekten de el bombasının etkilerinden kurtulmaya başlayan teröristler oradaydı. Kod adı Kaptan Muhammed olan Zuhair Yusuf Akaçe, Lufthansa kaptan pilotunu öldürmüş ve elinde makineli tüfeği olduğu halde doğruluyordu. Yanında iki kadından biri olan Nadia Hind Alameh elinde el bombasıyla kalkarken öteki eli bombanın pimine gidiyordu. Uli Kleist o güne kadar bu kadar yakından kimseyi ateş etmemiş olduğu için Tom Rose hemen öne geçip ateş etmişti. Alman timi diğerlerinin işini 8 saniyede bitirmişti. 10 yıl sonra Uli Kleist Hamburg limanında durmuş, o kadar uzun süre önce uçakta başının üstünden iki el ateş etmiş olan ince yapılı adama gülümsüyordu.
Hamburg'da ne işin var Tom?
Sana bir yemek ısmarlamama izin ver, o zaman anlatırım. İki adam St. Pauli'nin arka sokaklarından birinde bir Macar lokantasına girdiler. Baharatlı Macar yemekleri şarapla mideye indirilirken Rose anlattı, Kleist dinledi.
İyi bir hikaye dedi sonunda. Senin kitaplarını henüz okumadım. Almanca'ya çevrildi mi?
Henüz değil. Ajanım bir Alman yayın eviyle anlaşmaya çalışıyor. İyi olur sanırım. Almanya büyük bir pazar doğrusu.
Demek böyle gerilim romanlarıyla geçim sağlanabiliyor ha?
Rose omuzlarını silkti. Kiramı ödüyor en azından.
Peki bu teröristler silah kaçakçılığı ve Beyaz Saray hakkındaki yeni romanına bir ad buldun mu?
Daha bulamadım. Alman düşündü. Senin için bir şeyler öğrenmeye çalışacağım ama yalnız araştırma için değil mi? Adam gülerek burnuna dokundu. Kuşkusuz bu kadar kalmayacak ama hepimiz geçimimizi sağlamak zorundayız değil mi der gibiydi.
Bana 24 saat izin ver, arkadaşlarla bir konuşayım. Bakalım bu tür bilgileri nereden bulabiliriz? Sen askerden ayrıldıktan sonra iyi yaşadın demek. Ben pek iyi yaşayamadım.
Dertlerini duymuştum dedi Rose.
Hamburg cezaevinde 2 yıl yattım. 2 yıl daha yatsaydım orasını parmağımda oynatabilirdim. Her neyse değdi aslında.
Boşanmış olan Kleist'in bir oğlu vardı. Çocuk 16 yaşına geldiğinde biri kendisini önce kokaine sonra da eroine alıştırmıştı. Çocuk fazla dozdan ölmüştü. Uli Kleist öfkeden çıldırmıştı. Kolombiyalı toptancının ve oğlunu öldüren partinin Alman aracısının kimliklerini öğrenmiş, sonra bir lokantada yemek yerlerken içeri girip ikisinin de kafalarını dağıtmıştı. Polis geldiğinde Kleist direnmedi bile. Uyuşturucu ticareti yapanlar konusunda özel görüşleri olan eski ekolden bir yargıç savunmanın kışkırtma iddiasını dinleyip Kleist'a 4 yıl verdi. Kleist 2 yıl yattıktan sonra 6 ay önce salıverilmişti. Söylentilere göre kendisini öldürmek için bir anlaşma yapılmıştı. Kleist bunu umursamıyordu bile. Onun çıldırdığını söyleyenler de vardı. Gece yarısı ayrıldıktan sonra Rose bir taksiyle oteline döndü. Adamın biri kendisini izliyordu. Motosikletli yolda 2 kere elindeki telsizden konuştu. Rose taksi parasını ödedikten sonra McCready gölgeler arasından çıktı. İzlenmiyorsun dedi. En azından şimdilik birer içki içelim mi? İstasyon yanında bütün gece açık olan bir barda bira içtiler.
Roman için soruşturma yapmadan hikaye olduğunu anladı mı diye sordu McCready.
Kuşkulanıyor.
Güzel, bu kuşkusunu çevreye yayacağını umalım. Bu senaryo ile gerçek kötü adamları bulabileceğini sanmıyorum. Onların sana geleceklerini umuyorum aslında.
Rose kendini fare kapanındaki peynir gibi hissettiğini söyleyerek bar taburesinden indi. McCready adamın ardından yürürken başarılı bir fare kapanında peynire dokunulmaz dedi.
Bunu ben biliyorum, sen biliyorsun ama bakalım peynir biliyor mu diyen Rose odasına çıktı.
Kleist'la ertesi akşam buluştular. Alman başını salladı.
Şöyle bir soruşturdum ama senin aradığın mal Hamburg için fazla lüks. Bu tür şeyler devlet laboratuvarlarında ve silah fabrikalarında yapılırmış. Kara borsada bir şey yok. Ama fısıltılara göre bir kişi varmış.
Hamburg'da mı?
Viyana'da. Orada Rus askeri ateşesi binbaşı Vitali Karyagin adında biri. Bildiğin gibi Viyana, Çek Omnipol yapımcısının çıkış kapısıdır. İhracatın büyük bir kısmını kendileri yaparlar. Ancak bazı mallar ve alıcılar için Moskova'nın onayı vardır. İşte bu izni veren kişi Karyagin'dir.
O neden yardım etsin ki?
Söylenenlere göre yaşamın iyi şeylerini pek severmiş. GRU'dan kuşkusuz ama Sovyet gizli servis subaylarının da özel zevkleri vardır. Bu adam da pahalı kadınlardan, kendilerine armağanlar verilen kadınlardan hoşlanırmış. O yüzden onlara armağanlar götürürmüş. Zarf içinde nakit olarak.
Rose düşündü. Sovyet toplumunda yolsuzluğun olduğunu bilirdi. Ama bir GRU binbaşısı rüşvet alsın. Ama silah dünyası çok garipti. Burada her şey olabilirdi.
Senin bu romanında irada var mı diye sordu.
Neden sordun? Rose iradan söz etmiş değildi.
Burada bir birimleri var. Filistinlilerin işlettiği bir barda. Uluslararası toplumdaki diğer terör gruplarıyla bağlantılılar. Silah alışverişiyle de. Onları görmek ister misin?
Neden isteyeyim ki Tanrı aşkına?
Clyce gereğinden gürültülü bir kahkaha attı. Eğlenceli olabilir dedi.
Bu Filistinliler senin bir zamanlar içlerinde dördünü öldürdüğünü biliyorlar mı?
Herhalde bizim dünyada herkes birbirini tanır. Özellikle de düşmanlarını. Ama ben yine de onların barında içmeye giderim.
Neden?
Eğlence, kaplanın kuyruğunu çekmek gibi bir şey.
Sen gerçekten kaçıkmışsın diye düşündü Rose. O gece MacCready bence gitmelisin dedi. Bir şey öğrenebilir ya da görebilirsin. Ya da onlar seni görüp orada ne işin olduğunu merak edebilirler. Bir şey soracak olurlarsa roman için araştırma yaptığını söylersin. Buna inanmayacakları için senin Amerika'da kullanmak için silah aradığını düşüneceklerdir. Söylentiler çabuk yayılır. Bizim de istediğimiz bu zaten. Bir iki bira iç ve sakin ol. Sonra o deli Alman'dan da uzak durmaya çalış. MacCready söz konusu barı bildiğini söylemeyi gereksiz bulmuştu. Barın adı Fare Deliği'ydi ve söylendiğine göre bir yıl kadar önce İngilizler hesabına çalışan bir Alman gizli ajanı üst kattaki bir odada öldürülmüştü. Adamın hiç iz bırakmadan kaybolduğu kesindi. Alman polisinin barı basmaya yeterli kanıtı olmadığından Alman karşı haber alma örgütü Filistinli ve İrlandalılara dokunmamayı yeğlemişlerdi. Onların merkezlerini dağıtmak bunu başka bir yerde kurmaları demekti. Uli Kleist ertesi akşam taksi parasını ödedikten sonra Rose'u orospuların gece gündüz pencere önlerinde oturdukları Herbert Strasse'nin demir kapılı girişi önünden geçirerek Elbe Nehri'nin ay altında parıldadığı yere kadar götürdü. Oradan Bernhard Nout sokağına saptılar ve 200 metre kadar sonra ahşap bir kapı önünde durdular. Clyde zili çalınca küçük bir pencere açıldı. Bir göz dışarı baktı. İçeride fısıldaşmalar oldu, kapı açıldı. Kapıcı da yanındaki smokin ceketli adam da Arap'tı. Clyde Almanca, "İyi akşamlar Bay Abdullah," dedi. "Çok susadım, bir içki istiyorum." Abdullah Rose'a baktı. "Arkadaşımdır," dedi Clyde. Arap kapıcıya başını salladı, kapı ardına kadar açıldı. Clyde iri yarıydı ama kapıcı ondan iriydi. Kafasını kazıtmıştı ve şakaya gelir yanı yoktu. Yıllar önce Lübnan'daki kamplarda FKÖ için cellatlık yapardı. Bir bakıma hala da öyleydi. Abdullah iki adamı bir masaya oturttu. Eliyle bir garsona işaret edip Arapça olarak kendilerine hizmet etmesini söyledi. İri göğüslü iki Alman bar kadını gelip yanlarına oturdular. Clyde sırıttı.
"Sana bir sorun olmayacağını söylemiştim."
Oturup içkilerini içtiler. Clyde arada sırada kadınlardan biriyle dans ediyordu. Rose içkisini yudumluyor ve salonu inceliyordu. Fare deliği dışarıdaki sokakla kıyas edilmeyecek kadar lüks döşeliydi. Orkestrası vardı ve içkilere su katılmamıştı. Kadınlar bile güzel ve iyi giyimliydiler. Müşterilerin bir kısmı Arap, diğerleri Almandı. Hepsi varlıklı ve yalnızca iyi vakit geçirmek isteyen insanlara benziyorlardı. Rose takım elbise giymişti. Barda sadece Clyde'ın üstünde açık yakalı bir gömlek ve bir mont ceket vardı. Herkes tarafından bilinen ünü olmasaydı belki de Bay Abdullah kendisini o kılıkta içeri almazdı. Rose kapısı dışında orasının iş adamlarının kadınlardan birini eve götürme umuduyla gelip çok para harcamaktan kaçınmadıkları bir yerden başka bir şey olduğunu gösteren herhangi bir ize rastlamadı. Çoğu kimse şampanya içiyordu. Clyde ise bira ısmarlamıştı. Barın ardında salona bakan bir ayna vardı. Ancak bu tek taraflı bir aynaydı ve arkasında müdür odası vardı. Odada iki kişi salona bakıyorlardı. Belfast aksanlı olanı "Senin adamın hangisi?" diye sordu. "Clyde, arada sırada gelir. Bir zamanlar GSG-9'dandı, şimdi değil. Cinayetten 2 yıl yattı."
"Onu sormadım. Ötekisi kim? İngiliz olanı."
"Hiçbir bilgim yok Şamus. Yeni geldi."
"Öğren," dedi birinci adam. "Onu daha önce bir yerde görmüştüm."
Rose tuvalete gittiğinde yanına geldiler. İki adam içeri girdiğinde Rose ellerini yıkıyordu. Biri pisuvarın önüne gidip pantolonunun düğmelerini açtı. Bu iri olanıydı. Daha zayıf ve yakışıklı İrlandalı kapının önünde durdu. Cebinden çıkardığı bir tahta takozu yere atıp ayağıyla kapının altına itti. Kapı artık dışarıdan açılmazdı. Rose adamın hareketini aynadan görmüş ama görmezlikten gelmişti. İri yarı adam döndüğünde hazırdı. Olduğu yerde döndü, üzerine doğru gelen yumruğu savuşturdu. Adamın sol diz kapağının hemen altındaki duyarlı noktaya bir tekme salladı. Şaşıran iri yarı adam acıyla bağırdı. Sol bacağı bükülünce başı bel düzeyine düşmüştü. Rose dizini sert bir hareketle kaldırdı. Ardından kırılan çenesinden dişleri döküldü, ağzından kan fışkırdı. Adamın boğazına indirdiği sert bir el darbesiyle olay sona erdi. Rose öteki adama döndü.
''Sakin ol dostum'' dedi Seamus. ''Seninle sadece konuşmak istiyordu.''
''Kesse koyi sepas'' diye sordu Rose. Kulübe girerken İsviçreli bir turist olduğunu söylemişti.
''Bırak bu ağızları Bay Rose'' dedi Seamus. ''Bir kere tepeden tırnağa kadar İngiliz olduğun belli. Ayrıca fotoğrafın büyük bir ilgiyle okuduğun kitabının arka kapağındaydı.'' Üçüncü olarak da yıllar önce Belfast'ta saslandın. Şimdi seni daha önce nerede gördüğümü hatırladım işte.
Ne olacakmış yani? O işler bitti artık. Ben şimdi geçimimi romanlarımla sağlıyorum.
Seamus O'Keefe düşündü. Olabilir. İngilizler barıma gizli ajan gönderecek olsalardı, yüzü kitapların ardında olan birini seçmezlerdi. Yoksa seçerler miydi?
Seçebilirlerdi ama beni değil. Ben artık onlar için çalışmıyorum. Yollarımız ayrıldı.
''Bunu duymuştum. Pekala sas adamı, gel bir içki içelim. Gerçek içki. Eski günlerin anısına.''
Seamus kapının ardındaki takozu ayağıyla itip kapıyı açtı. Taşlar üstünde yatan adam doğruldu. Rouse dışarı çıktı. O Keef de arkasından çıkarken iri yarı adamın kulağına bir şeyler fısıldadı. Uli Kleist masada oturuyordu. Kadınlar gitmişlerdi. Bar müdürü ve dev yapılı kapıcı masanın yanındaydılar. Rose geçerken Kleist başını kaldırdı. Rose isteseydi kazanma olasılığı olmadığını bile bile adamlarla dövüşürdü. Rose başını salladı.
''Bir sorun yok Uli'' dedi. ''Sakin ol, eve git. Ben seni sonra bulurum.''
O'Keefe Rose'u kendi dairesine çıkardı. James'in viskisi içtiler. ''Bana bu araştırmadan söz et biraz, sas adamı'' dedi O'Keefe. Rose kapının hemen dışında iki kişi daha olduğunu biliyordu. Daha fazla şiddete gerek yoktu. O'Keefe yeni romanının kaba hatlarını anlattı.
''Belfastlılar hakkında değil demek'' dedi O'Keefe.
''Aynı olayı iki kere kullanamam. Yayın evi kabul etmez bir kere. Bu Amerika hakkında olacak.'' Gece boyunca hem konuştular hem içtiler. O'Keefe gitmesine ancak sabaha karşı izin verdi. Rose başını saran viski bulutlarından kurtulmak için oteline kadar yürüdü. Diğerleri Rose çıktıktan sonra Kleist'ı terk edilmiş bir depoya götürüp sorguya çektiler. Dev yapılı kapıcı adamı tutarken bir Filistinli de aletleri kullanıyordu. Uli Kleist dayanıklı bir insansa da Filistinliler de Güney Beyrut'ta acının ne demek olduğunu öğrenmişlerdi. Kleist çok dayandı ama sabaha doğru konuştu. Güneş doğarken ölmesine izin verdiler. Kleist için bir kurtuluştu ölüm. Tuvalette dövdüğü adam ağzından sızan kanı silerek onu seyrediyordu. O'Keefe kendisine Alman'dan Rose'un Hamburg'da ne iş olduğunu öğrenmesini istemişti. Kleist öldükten sonra gidip öğrendiklerini bildirdi. İra istasyon şefi başını salladı.
''Bu roman işinin ardında başka bir şey olduğu belliydi'' dedi. Daha sonra Viyana'da birine bir telgraf çekti.
Rose O'Keefe'in evinden çıkıp istasyondaki oteline dönerken kendisini koruyanlardan biri arkasındaydı. Diğeri terk edilmiş depoyu gözetlemiş ama olaya müdahale etmemişti. Rose öğle üzeri tatlı Alman hardallı iri bir sosis yedi. Sosisi köşe başlarındaki Schnellimbiss kulübelerinden birinden almıştı. Sandviçini yerken yanındaki adamla konuştu.
''O'Keefe sana inandı mı?'' diye sordu McCready'de.
''Olabilir. Gerilim romanı yazanların garip yerlerde garip şeyler araştırdıklarını herkes bilebilir. Ama kuşkuları da vardır herhalde. Aptal biri değil.''
''Kleist sana inandı mı peki?''
Rose güldü. ''Uli inanmaz. Benim bir müşterim adına silah arayan bir kiralık asker olduğumu düşünüyordur. Bunu söylemeyecek kadar kibardı ancak romancı hikayesini yutmadığı kesin.''
Dün gece lehimize oldu öyleyse dedi McCready. Dikkati gerçekten çekiyorsun. Bakalım Viyana seni nereye gönderecek. Bu arada yarın sabah uçağına yer ayırttım. Bilet parasını havaalanında nakit ödersin.
Frankfurt'a uğrayarak Viyana'ya gidecek uçak tam saatinde kalktı. Rose kulüp sınıfındaydı. Kalkıştan sonra hostes gazete dağıttı. İç sefer olduğu için İngiliz gazetesi yoktu. Rose pek az Almanca konuşur, başlıkları da ancak okuyabilirdi. Ama Morgan Post'un baş sayfasının yarısını kaplayan yazıyı okumakta hiç zahmet çekmedi. Resimdeki adamın gözleri kapalıydı ve bir çöplük ortasındaydı. Uyuşturucu baronlarını öldüren adam ölü bulundu. Yazıda cesedin çöpçüler tarafından limana yakın bir sokakta çöp tenekeleri yanında bulunduğu yazılıydı. Polis olaya bir çeteler arası intikam gözüyle bakıyordu. Ancak Rose bunun böyle olmadığını ve arkasında olan sas adamlarının isteseler de arkadaşını kurtarabileceklerini biliyordu. Kalkıp perdenin arasından geçti. Ekonomi sınıfı tuvaletlerine doğru yürüdü. Uçağın gerilerinde bir dergi okuyan bir adamın kucağına gazeteyi bırakırken "Sizi orospu çocukları" diye fısıldadı. Rose Sovyet Büyükelçiliğini arayıp da binbaşı Karyagin'le konuşabilince şaşırmıştı. Rose Rusça konuşuyordu. SAS üyeleri özellikle de subaylar çok yetenekli kişilerdi. Temel bir SAS birimi 4 kişiden oluştuğu için pek çok alanda uzmanlık gerekliydi. Grupta herkes ileri derecede tıp eğitimi görmüştü. Hepsi telsiz kullanırlar ve birçok dili konuşurlardı. Alay NATO görevleri dışında Malaya, Endonezya, Umman, Orta ve Güney Amerika'da görev aldığından en çok Malayca, Arapça ve İspanyolca bilinirdi. NATO rolü içinde bir iki müttefik dili ve özellikle Rusça gerekliydi. Rose Fransızca, Rusça ve İrlanda dillerini konuşurdu. Binbaşı Karyagin'in ikinci görevi Çek silah dış satım şirketi Omnipol'a gelen talepleri incelemek olduğu için elçilikte yabancı birine telefona çıkması aslında pek de yadırganacak bir şey değildi. Devletler arası siparişler Prag'daki Husak hükümetine yapıldığı için kendisini ilgilendirmezdi. Daha kuşkulu kaynaklardan gelen diğerleri Viyana'daki Omnipol bürosuna yapılır ve Karyagin bunların hepsini görürdü. Kimini onaylar, kimi konusunda Moskova'nın karar vermesini ister, bazılarını da hemen reddederdi. Moskova'ya bildirmediği şey, vereceği kararın yüklüce bir para karşısında değişebileceğiydi. Rose ile o akşam Satcher'da buluşmayı kabul etti. Karyagin bakımlı ve iyi giyimli haliyle Rus karikatürlerine benzemekten çok uzaktı. Ünlü lokantada da iyi tanınıyordu. Şef garson kendilerine orkestradan uzak bir masa gösterdi. İki adam şinitzel ve hafif bir Avusturya kırmızı şarabı ısmarladılar. Rose yazacağı roman için bilgi aradığını anlattı. Karyagin kendisini kibarlıkla dinledi. Rose sözünü bitirince "O Amerikalı teröristler" diye söze başladı. "Roman kahramanı teröristler" dedi Rose. "Doğru, bu Amerikalı teröristler nasıl bir şey arayacaklar?" Rose cebinden çıkardığı daktiloda yazılmış kağıdı adama uzattı. Rus listeyi okudu, kaşlarını kaldırarak geri verdi. "Olanaksız" dedi, "siz yanlış insanla konuşuyorsunuz. Bana neden geldiniz?"
"Hamburg'da bir arkadaş sizin bu konularda bilgili olduğunuzu söylemişti."
"Sorumu değiştireyim. Neden herhangi biriyle konuşmaya geldiniz? Roman değil mi? İstediğinizi yazabilirdiniz."
"Gerçeklik payı olması için. Günümüzde romancının gerçekleri yanlış yazması felakettir. Pek çok okur kafadan atılan komplolarla tatmin olmayacaktır."
"Bence yine de yanlış yere geldiniz Bay Rose. O listede konvansiyonel silah tanımına girmeyen şeyler var. Bu bir tuzaklı evrak çantaları, Claymore mayınları. Bunlar sosyalist blokta bulunamayacak şeyler." "Neden? Romanınızda daha basit silahlar kullanmıyorsunuz?"
"Çünkü teröristler."
"Roman kahramanı teröristler" diye Karyagin mırıldandı.
"Elbette, romandaki teröristler elbette. Yani ben Beyaz Saray'la ilgili bir olay yaratmak istiyorum. Herhangi bir Texas silah mağazasından alınabilecek silahlarla olmaz."
"Size yardım edemem" diye Rus dudaklarını sildi. "Artık Glasnost günlerindeyiz. Zaten Amerikan malı olan Claymore tipi mayınları bulmak olanaksız."
"Bir Doğu bloku kopyası var ama."
"Bunlar ancak devletler arasında ve o da yasal savunma ihtiyaçları için sağlanan mallar. Benim ülkem ne böyle bir şeyi satar, ne dost bir devlet tarafından satılmasına rıza gösterir."
"Çekoslovakya gibi."
"Evet, dediğiniz gibi."
"Ama bu silahlardan belirli grupların elinde var" dedi Rose. "Filistinliler de örneğin."
"Olabilir. Bunları nasıl elde ettikleri hakkında hiçbir fikrim yok."
Karyagin kalkmak için doğruldu.
"Şimdi bana izin verirseniz."
"Sizden çok şey istediğimi biliyorum. Ama bu gerçekleri aramak için mütevazi bir fon var elimde." Rose masanın çevresindeki üçüncü iskemleyi bıraktığı gazetesinin ucunu kaldırdı. Gazete sayfaları arasında uzunca beyaz bir zarf vardı.
Karyagin oturdu, zarfı alıp içindeki Alman marklarına baktı. Düşünceli bir tavır aldıktan sonra zarfı ceketinin cebine indirdi.
''Sizin yerinizde olsaydım ve Amerikalı teröristlere satmak için mal arıyor olsaydım, Tripoli'ye gidip Albay Hakim el-Mansur adında biriyle görüşmeye çalışırdım. Ama şimdi artık cidden gitmeliyim. İyi geceler Bay Rose.''
Nehir kıyısındaki bir barın tuvaletinde yan yana dururlarken MacCready Rose'a ''Şimdiye kadar iyi gitti.'' dedi. İki SAS ajanı her iki adamın da izlenmediklerini saptamışlardı. Aksi halde bu buluşma olmayacaktı. ''Bence oraya gitmelisin.
Vize işi ne olacak?''
''Valletta'daki Libya Halk Bürosu'na başvur. Vizeyi geciktirmeden verirlerse geleceğin haber verilmiş demektir.''
''Karyagin sence Tripoli'ye haber verir mi?''
''Sanırım. Aksi halde neden oraya gitmeni salık versin ki?'' ''Evet, Karyagin dostu Al-Mansur'un seni görüp gülünç hikayeni biraz deşmesini istemiş olmalı. Artık roman hikayesine inanan kalmadı. Birinci engeli aştın.'' Kötü adamlar artık senin bir grup manyak Amerikalıya silah satıp beleşten para kazanmak isteyen biri olduğuna inanmaya başladılar. Al-Mansur bundan çok daha fazla bilgi isteyecektir. Rose Viyana'dan Roma'ya, oradan da Malta'nın başkentine uçtu. MacCready acele etmemesini söylediği için Libya Halk Bürosu'na vize için iki gün sonra başvurdu. Neden olarak da Libya Halk Cemahiliyesi'nin gösterdiği inanılmaz başarı konusunda yazacağı bir kitap için araştırma yapmak istediğini söyledi. Vize 24 saat sonra elindeydi. Rose ertesi sabah Libya Hava Yolları'nın uçağı ile Tripoli'ye uçtu. Yola çıkmadan önce MacCready'nin kendisine söyledikleri aklından çıkmıyordu. ''Korkarım Tripoli seni izleyemeyeceğim yerlerden biridir. Orada arkanda kimse olmayacak. Tek başına olacaksın.''
24. ayrımın sonu. Sayfa 306.